Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şehir ve İnsan programında bu hafta Osmanlı döneminde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde üretilen Selimiye kumaşlarından ve Üsküdar'ın çatma kadifelerinden bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk. Allahu ekber,
Allahu ekber. Şehir ve insan.
Geçen yıllarda Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan Mor Salkım dergisinin 2008 yılında yayımlanmış olan ikinci sayısında Hülya Tezcan imzasını taşıyan Üsküdar Selimiye Kumaşları başlıklı yazıda bu kumaşlar hakkında şu bilgiler veriliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda 15. yüzyıldan itibaren ilerleme kaydeden dokumacılık hızla gelişmiş ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Bu dönemin ipeklilerinde kullanılan ipek miktarının çok olması ve dokumada kullanılan altın ve gümüş alaşımlı telin kalitesinin yüksek oluşu, kumaşları ağır ve pahalı olmasını sağlar. Boyaların haslık derecesi yüksek, desen şemaları mükemmeldir. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı sanatına Batı etkileri girmeye başlar. Yüzeyi dolduran çiçek buketleri, küçük büyük yelpaze şeklini almış karanfiller bu devirde dikkati çekmektedir. 18. yüzyıldan itibaren bozulan ekonomik yapıya paralel olarak kumaş sanatı da çöküntü içine düşmüş, iyi ve kaliteli kumaşlar artık bulunmaz olmuştur. Dokumada kullanılan ipek miktarı ve çözgü ipliklerinin sayısı azalmış, incelmiş ve kalitesi düşmüştür. Altın ve gümüş tel kullanımı ancak motiflerle sınırlanarak çok aza indirilmiştir. Bu dönemde daha çok düz renk ve serpme küçük çiçekli ve yollu kumaşlar dikkati çeker. Avrupa'da G.M. Jacquard isimli batılı bir mühendisin dokuma tezgahlarını mekanikleştirmesi bu sanayide bir çığır açtı. Sanatın ve sanayinin koruyuculuğunu yapan Osmanlı Sarayı, dokumacılığı kalkındırmak için bazı girişimlerde bulunmuştur. Sultan 3. Mustafa, Üsküdar'daki Ayazma Camisi'ni yaptırırken, bu camiye vakıf olmak üzere 40 yastıkçı atölyesi, bir lonca odası, harir, ipek bükücü kârhanesi de yaptırdığı caminin 1759 tarihli inşaat defterinde yazılıdır. Gene bu camiye vakıf olmak üzere Yeni Kapı'da içinde 130 ustanın çalıştığı bir boya atölyesi de kurdurmuştur. 18. yüzyılın sonuna doğru Jacquard, elle çalışan tezgahları delikli kart sistemiyle çalışan ve desenli dokuma yapan otomatik tezgahlar haline getirdi. 1812'den sonra bu tezgahların bütün Avrupa'ya yayılmasıyla Batı dokuma üretiminde bir patlama oldu. İşte bu sıralarda Osmanlı tahtında Sultan 1. Abdülhamit bulunmaktadır ve eşi Fransız asıllı Nakşedil Sultan'dır. 1. Abdülhamid'in ölümü ve 3. Selim'in tahta geçişi tam Fransız ihtilaline rastlar. Nakşedil, kocası öldüğü halde oğluyla birlikte saraydadır ve Fransa ile sıcak ilişkiler sürmektedir ki 1797'de İstanbul'dan Fransa'ya gönderilen daimi elçi Napolyon tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. 3. Selim çok açık fikirli, ülkesindeki gelişmelerle yakından ilgilidir. Üsküdar'da kendi adına cami yaptırırken etrafına dokuma atölyeleri kurdurmayı ihmal etmemiştir. Batılı araştırmalardan öğrendiğimize göre Selim bu atölyelerin başına Fransa'dan uzman ve işinde başarılı dokumacılar getirmiştir. Yeni gelen ustalar bu atölyelerde çalıştıkları gibi Üsküdarlı kadınlar da yeni tekniği öğrenmiş ve evlerindeki tezgahlarda bu kumaşlardan dokumuşlardır. Saray hanımlarının gözdesi Selimiye kumaşları. Araştırma bu bilginin tahkik edilebileceği bir kaynak göstermiyor. Bu tezgahlarda dokunan kumaşlar daha sonra Selimiye olarak adlandırılmıştır. Selimiye kumaşlarının batı dokuma tekniğinde olması, tezgahların batı teknolojisine uygun olduğunu gösterir. Bu kumaşlar, kalın yollu ve yolların arası küçük renkli çiçeklerle doldurulmuş görünüşleriyle karakteristiktir. Çiçeklerin çözgüden desenlendirilmesi ise Avrupa dokuma tarzı olup, atkıdan desenlendirme yapan Osmanlı dokumacılığına yabancıdır. Selimiye kumaşlarının bazıları damga taşımaktadır ki, bunlar top başlarında küçük siyah dikdörtgen çerçeve içinde çok basit bir şekil gösterirler. Damganın Osmanlıca Selimiye kelimesinin çok üsluplaşmış bir şekli olduğu düşünülür. Bugün Londra'da Victoria and Albert Museum'da bulunan kumaş örneklerinin toplandığı bir defter, 1790-1820 tarihlerinde İstanbul'da satılan yaklaşık 50 değişik desende Savai ve Selimiye kumaşları hakkında bilgi verir. Defter, Grek harfleriyle Türkçe yazılmış olup, 19. yüzyılda İstanbul'da faaliyet gösteren G.P. J. Baker firması tarafından satın alınmış ve V&A Müzesi'ne hediye edilmiştir. 18. yüzyıldan itibaren Batı, özellikle Paris, dünyanın moda merkezi konumundayken ve özellikle saray hanımları Paris model ve kumaşlarını tercih ederken, 3. Selim'in Üsküdar'da Fransız kumaşlarına benzer ipekli üretimini kurdurması akılcı görülüyor. Burada ayrıca çatma kadife yastık yüzleri ve döşemelik kadifeler de dokunmuştur. Selimiye Camisi'nin dışındaki dokuma atölyeleri 1814'te Yeniçeriler tarafından yakıldı. Ancak burada çatma dokuyan bazı atölyelerin bulunduğu ve Üsküdar Çatmaları adıyla daha bir müddet üretimin sürdüğü anlaşılıyor. Üsküdar tezgahlarının yerini 1844'te saray tarafından kurulan Hereke fabrikaları üstlenecektir. Üsküdarlı hanımların bu gelenekselleşmiş dokumaları tekrar canlandırarak üretmesi hem kültürümüz açısından hem ekonomik açıdan faydalı olacaktır.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Şehir ve insan.
Aynı dergide Yasemin Masaracı imzasıyla yayınlanmış olan Üsküdar'ın Çatma Kadifeleri başlıklı yazıda ise bu kadife kumaşlar hakkında şu bilgiler veriliyor. Birçok kişinin adını bilmediği ama gördüğü, birçok kişinin de çatma da neymiş dediği duyulur gibi. Bu sebeple söze çatmanın tarifiyle başlayalım. Çatma, ipek ve keten ipliklerle dokunmuş ağır ve altınlı, kabartmalı, desenli kadifenin özel çeşidi olan bir kumaştır. Çatmalar, elbiselik, örtülük, perdelik ve yastıklık olarak çeşit çeşit dokunmuştur. Dokundukları yere göre Üsküdar çatması, Bilecik çatması veya Bursa çatması gibi isimler verilir. İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri kuşkusuz dokuma sanatı. Her milletin sanat ve teknik yeteneği doğrultusunda dokumacılık sanatı gelişmiş, buna paralel olarak da birçok yörenin geleneksel dokuması ortaya çıkmıştır. 100 sene gibi uzun bir süre İstanbul'da dokumacılık sürdürülmüştür. Üsküdar bu yöreler arasında önemli bir yere sahip olup çatmalarıyla haklı bir şöhret kazanmıştır. Üsküdar'da dokumacılık. Osmanlı kumaşları 16. yüzyılda desen, kalite ve işçilik bakımından en güzel örneklerini vererek doruğa ulaşmıştır. 18. yüzyılda jakarlı Avrupa kumaşlarının piyasaya sürülmesiyle elle çalışan Osmanlı tezgahları talebi karşılamakta yetersiz kalmış, yöneticiler dokumacılığın canlandırılması için bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden birisi de Üsküdar çatmalarının dokunduğu atölyelerin kurulmasıdır. Sultan 3. Mustafa tarafından Üsküdar Ayazma Camisi'nin yanında 40 adet çatma atölyesi ve loncası ile caminin külliyesi içinde yer alan bükücü iş yeri yaptırmıştır. Üçüncü Selim'de Üsküdar'da Selimiye Camisi'nin külliyesi içinde 100'den fazla kumaş tezgahı yaptırarak bir çarşı meydana getirmiş ve Selimiye Camisi'ne vakfetmiştir. Bu tezgahların yerinde günümüzde karşılıklı iki park vardır ki arasından Selimiye Kışlası Caddesi geçmektedir. Çarşının park içinde kalan namazgahı ise varlığını sürdürmektedir. Bu dönemde Üsküdar önemli bir tekstil merkezi durumunda olup burada kurulan dokuma atölyeleri Bursa'da üretilen saten ve kadifelerle rekabet edecek düzeydedir. Ancak buralarda üretilen kumaşların zamanla gözden düşmesiyle dokumacılar mesleklerini bırakmış, kullanılmayan binaların çoğu yıkılmıştır. 1884'te yok olmaya yüz tutmuş bu sanatın yeniden canlandırılması için çareler aranmasına karar verilmiş, ancak dokuma hanlarının yok olması engellenememiştir. İbrahim Hakkı Konyalı, 1930 civarında harem iskelesi çevresinde ipekli kumaşlar ve çatmalar dokunan hanlar bulunduğunu belirtmektedir. Ama ne yazık ki Üsküdar'daki bu önemli ve özel kumaş üretimi teknolojiye direnemeyerek çoğu sanat dalı gibi maalesef tarihe mal olmuştur. Tarihi belgeler ve müzelerdeki örnekler bize Üsküdar'ın tarihte çok önemli dokuma merkezlerinden birisi olduğunu, çatmaların önceleri giysi olarak daha çok kullanıldığını, son dönemlerde ise yastık yüzü ve yorgan döşemelik olarak kullanıldığını göstermektedir. Üsküdar çatmalarının desen özellikleri. Çatmalarda en çok görülen motifler üzüm dalları, girlandlar ve çiçek buketleridir. Naturalist üsluptaki çiçekler kendi teknik imkanları içinde kendine has şekil ve özellikler içinde uygulanmıştır. Desenler Türk-İslam sanatının geleneksel ana prensiplerini devam ettirir. Bu geleneğin en başta gelen özelliği sonsuzluktur. Kumaşların hepsinde bu özelliğe uyulduğunun görülmesinin yanı sıra belirgin bir özellik de figürsüz olmalarıdır. Üsküdar atölyelerinde dokunan çatma yastık yüzlerinin Türk rokokosu denilen süsleme üslubunda dokundukları ve geleneksel motif şemalarından uzaklaşıldığı görülmektedir. Desenlerdeki geometrik düzende dikkati çekmekle birlikte çoğunlukla bitkisel motifler kullanılmıştır. Bu dönemde yastık yüzlerinde sevilen, irili ve ufaklı kullanılan başka bir motif ay yıldızdır. Çatma desenleri tamamen kendine has süsleme motifleriyle diğer ülke kumaş desenlerini etkilemiş, Üsküdar çatmalarının uluslararası bir şöhrete sahip olmasını sağlamıştır. Tahsin Öz'ün de belirttiği üzere 1855 yılında Paris sergisine gönderilmek üzere Üsküdar çatmalarıyla Selimiye kumaşlarının satın alındığını bir vesikadan öğrenmekteyiz. Çatmaların renkleri. Çatmalarda kullanılan renklerdeki çeşitlilik ve canlılık dikkat çekici olmakla birlikte, başta kırmızı olmak üzere en fazla 3 renk fil dişi, yeşil ve iki cins klaptan kullanılmıştır. Çatmaların zemini çoğunlukla krem, açık sarı, desen ise sarı yeşil veya kırmızı yeşil kadife ile dokunur. Detaylarda ise kırmızı ve yeşil kadife kullanılmıştır. Dokuma teknikleri yüzyıllar boyunca değişmeme özelliği taşıyan bu kumaşlarda kullanılan teknikler çok gelişmiş, komplike ve yüksektir. Çatmalar zaten zeminli olduğu gibi mefruşat için olanlar ve son devir kumaşlarının atkıları pamuk veya keten ipliktir. Çatmaların havları ise daima ipektir. Son devir çatma yastık yüzlerinde de atkı ve çözgüde pamuk veya keten iplik kullanılmıştır. Çatma yastıklar. Çatma dokumalar yastık yüzleri olarak da yaygın şekilde kullanılmıştır. Çatma yastıklar belli ölçülerde dokunmuşlar ve karakteristik kapalı desen özelliği taşımaktadır. Dokuma sanatının Üsküdar'da sosyal, iktisadi, ticari ve sanatsal hayatındaki yeri diğer sanat kollarından fazladır. Atsız sanatçılar yani dokuma işçileri tarafından üretilen kumaşlardan günümüze çok az sayıda örnek ulaşabilmiştir. Dokumalar diğer sanat eserlerinden daha dayanıksız ve zamana karşı dirençsizdir. Bundan dolayı da yok olmaya daha çabuk mahkumdur. Günümüzde az sayıda örnek bulunmasının sebeplerinden biri de kumaşların çeşitli sebeplerden özellikle ticari ve hediyelik ürün olarak yurt dışına gönderilmiş olmalarıdır. Elimizde kalanlarsa maalesef birkaç müzenin vitrinini, birkaç koleksiyonerin duvarlarını süslemekten, koleksiyonunu zenginleştirmekten öteye geçememektedir. Çatma kadife, ipekli, kabartmalı desenli, halı gibi gayet sağlam dokunmuş kadifenin özel bir çeşidi şeklinde tanımlanmaktadır. Hav çözgüleri, zemin çözgüler arasına değişik oranlarda yerleştirilmiştir. Zemin atkıdan başka ikinci bir atkı gibi hareket eden şiş, bu hav çözgülerini kumaşın yüzeyine bukle şeklinde çıkarır. Böylece hav oluşturulur. Zemin çözgü ve zemin atkısının oluşturulduğu zemin dokudan belli bir yükseklikte olan hav, zeminle birlikte yüzeyde görülür. Havlı kısım zeminden daha yüksek olduğu için kabartma etkisi yaratılmış olur. İşte bu kabartma desen özelliği çatma kadife tanımının temelini oluşturur. Genellikle her üç zemin atkısından sonra açılan hav ağızlığına atkı olarak tel, şiş ya da kanallı çubuklar atılmaktadır. 2-3 tel kullanıldıktan sonra ilk atılan teller çekilip alınır. Kanallı olanlar jiletle kesilerek çıkarılmakta, havlar kesilmektedir.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Şehir ve insan.
Gülşen Şefika Berber tarafından hazırlanan Selimiye Kumaşları, Yıldız Sarayı Şehir Müzesi Örnekleri başlıklı yüksek lisans tezinde verilen bilgilerse şöyle. Selimiye kumaşlarının tarihçesi. Selimiye kumaşları 18. yüzyılda ortaya çıkmış, atkısı ve çözgüsü ipek, boyuna yollu, küçük çiçek desenli bir kumaştır. Selimiye kumaşının ismine dair ulaşılabilen farklı kaynaklarda isminin verilişine dair farklı bilgiler yer almaktadır. Kaynaklarda Selimiye kumaşının Sultan 3. Selim döneminde varlığından bahsedilip sanki onun icat ettiği bir kumaş olarak geçmektedir. Bu kaynaklardan bir tanesi Nurettin Yatman'ın Türk Kumaşları adlı kitabıdır. Kitabın 24. sayfasında, Bursa'da bizim brokart dediğimiz ipek kumaştan da dokurlar. Bu sırmalı ve üzeri çiçek tezyinatlı çok güzel bir kumaştır. Bu kumaş Sultan 3. Selim zamanında icat edildiği için Türkler buna Selimiye adı vermişlerdir şeklinde bir bilgi yer almaktadır. Bazı kaynaklarda ise kumaşa Selimiye isminin 3. Selim döneminde Selimiye kışlası yapıldıktan sonra verildiği belirtilmektedir. Bu kaynaklardan Nevber Gürsu'nun Türk Dokumacılık Sanatı, Çağlar Boyu Desenler adlı kitabının 27. sayfasında şu şekilde belirtmektedir. 18. yüzyıldan sonra Üsküdar Ayazma Camisi civarındaki tezgahlarda dokunmaya başlanan yollu ve küçük çiçekli ipekli kumaştır. Kumaşın adı 3. Selim devrinde Selimiye devrinde Selimiye kışlasının yapılmasından dolayı verilmiştir şeklinde yazılıdır. Hülya Tezcan'ın Sanat Dergisi'nde sayfa 23'te Padişah Elbiseleri, Kumaşlar ve Halılar adlı makalesinde 1758'de Üsküdar Ayazma Camisi civarında vakıf olarak kurulan atölyelerde dokunmaya başlanan yollu ve küçük çiçekli ipekli bir kumaştır. Kumaşın adının 3. Selim devrinde Selimiye kışlasının yapılmasından ötürü verildiği belirtilmektedir. Kumaşın 1758'de dokunmaya başlanıp Sultan 3. Selim devrinde isim verildiği belirtilmektedir. Ulaşılabilen farklı kaynaklarda ise Sultan 1. Abdülhamid'in ardından tahta geçen Sultan 3. Selim tarafından yenilikçi çalışmalarının bir parçası niteliğinde Selimiye Camisi civarında kurdurmuş olduğu dokuma atölyelerinde zaten var olan bu kumaşların geliştirilerek dokunmaya devam edildiği belirtilmiştir. Taranan kaynaklar ışığında ilk Selimiye kumaş örneğinin Sultan 3. Selim döneminden daha öncelere dayandığı ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Bu konuyla ilgili ilk resmi kayıt Topkapı Sarayı Müzesi kumaş seksiyonunda bulunmaktadır. Kayıtlarda envanter numarası 13-554-35-795 olup, entarinin üzerinde Osmanlıca yazılmış kağıtta entarinin Sultan 3. Mustafa'ya ait olduğu belirtilmiştir. Ancak kayıtlarda Sultan 1. Mahmud'a ait bir kaftan olduğu yazılıdır. Yollu ve küçük çiçekli olması, sonraları görülen Selimiye kumaşı özelliği taşıması sebebiyle ilk örneğini teşkil ettiği söylenmektedir. Öte yandan Topkapı Sarayı'ndaki bilgilerin zaman zaman yapılan düzenlemeler ya da üzerindeki yazılı bilgilerin düştüğü ve çalışanlar tarafından dikkatlice bir şekilde yerine konulmadığı göz önünde bulundurulduğunda bilginin doğruluğundan emin olmak konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Yine de Fikret Altay'ın Kaftanlar adlı kitabının 18. sayfasında bu cins kumaştan elimizdeki en eski parça 1. Mahmud'a ait bir kaftandır. Daha evveline ait bir giyim eşyası tespit edilemediğinden bu padişah zamanında dokunmaya başlandığına hükmolunabilir şeklinde bir bilgiye ulaşılır. İlk Selimiye kumaşı ile ilgili taranan kaynaklarda Nevber Gürsu'nun Türk Dokumacılık Sanatı adlı kitabının 169. sayfasında yer alan kaftandır. Fotoğrafın alt bilgisinde basım hatası olarak Sevai Çocuk Yorganı olarak belirtilmiştir. Fakat resim indeksinde Selimiye Kaftan olarak belirtilmektedir. Tahsin Öz'ün Türk Kumaş ve Kadifeleri 2 isimli kitabı ve Hülya Tezcan'ın Atlaslar Atlası isimli kitabı kumaşının zemin renginin koyu mavi olduğu ve yollu desen yapısına sahip olduğu yazmaktadır. Yollardan birinde geniş aralıklarla pembe ve sarı renkte boyutları küçük dal ve çiçekler vardır. Entarinin önü açık, yen ağızları düğmeli, cep ise yalnızca bir göğsünde bulunmakta ve ayrıca yanları yırtmaçlıdır şeklinde bahsetmektedir. Bu kaftanın ilk Selimiye örneği olduğunu söyleyebiliriz. Diğer ulaşılan kumaş örneklerinin çoğunluğu Sultan 3. Selim döneminde yapılmıştır. Sultan 3. Selim 1793 yılından başlayarak Avrupa'ya devamlı elçi gönderen hünkâr, Batı sanat dallarına büyük ilgi duymuştur. Osmanlı ülkesinde o yıllarda adı duyulmaya başlayan Selimiye kumaşı kısa zamanda büyük rağbet görmüştür. Sultan 3. Selim ileri görüşlü ve yenilikçi bir hükümdardı. Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini savunur, yerli üretimi savunmayanları eleştirirdi. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde tekstil endüstrisindeki yabancı pazarın oluşmasına engel olmaya gayret göstermiştir. Yerli kumaş giyilmesini kendi giyim kuşamıyla da destekleyen Sultan 3. Selim'e ait ressam Konstantin Kapıdağ imzalı tablo bunun bir belgesi niteliğindedir. Ressam Konstantin Kapıdağlı tarafından yapılan Sultan 3. Selim'in bulunduğu tabloda kırmızı kürklü kaftanın altında Selimiye kumaşından entarisi ve dönemin özelliklerini taşıyan belindeki lahuri kuşağı görülür. Sultan 3. Selim'in giyim kuşam konusunda görüşlerini yansıtan iki tane de tarihsiz Hattı Humayun'u olduğu bilinmektedir. Vezirlerine yazdığı Hattı Humayun'da Sultan 3. Selim, yerli kumaşların kullanımını yaygınlaştırmak ve desteklemek için şöyle demiştir. Ben daima İstanbul kârî, Ankara kârî kumaş giyerim. Devlet ricalimse hala Hint kârî ve İran kârî kumaşlar giyerler. Memleket kumaşları giyerlerse memleket malı revaç bulur. Diğer Hattı Humayun'da ise Sultan 3. Selim, tasarruf zamanıdır. Kibara mahsus kıyafet giymekte direnenler idam edilecektir demektedir. Kibar olarak nitelendirdiği muhtemelen Osmanlı topraklarında yaşayan Levanten, Ermeni ve diğer gayrimüslim halklardır. Osmanlı Sarayı kuruluşundan itibaren kumaş ihtiyacını uzun süre Bursa atölyelerinden temin etmiştir. Ancak sonraları İstanbul'da önemli merkezlerden biri olmuştur. Diba türündeki İstanbul kâri kumaşlar Avrupa'ya ve İran'a Osmanlı sultanları tarafından gönderilmiştir. Özellikle 18. yüzyıl ortaları İstanbul kâri kumaşların değer gördüğü ve geliştirildiği bir dönemdir. 1739 ve 1741 yıllarında bazı Avrupa krallarına, 1748 yılında İranlı Nadir Şah'a hediye olarak gönderildiği kaynaklarda mevcuttur. Sultan 3. Selim, 1758 yılı olay kayıtlarında İstanbul'da yapılmakta olan Diba-i Rumi namındaki kıymettar kumaşın artık dokutulmadığı ve bunun yerine bayramlarda Venedik dibası takdim edildiğini fark etmiştir. Bu olayın üzerine ulaşılabilen ve daha önce söze edilen kaynaklara göre hemen erbabı toplayıp Selimiye Camisi'nin civarına kurdurttuğu yeni tezgahlarla Selimiye kumaşlarının dokutulmasını sağlamıştır. Yabancı kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu atölye ve tezgahların başına uzman ve işinde başarılı olan Fransız ustalar konumlandırılmıştır. Yeni gelen ustalar Selimiye Camisi'nin civarındaki atölyelere Selimiye kumaşlarının yapılması için tezgahlar kurmuşlar ve eğitimini vermişlerdir. Ayrıca evde dokuması için Üsküdarlı kadınlara evlerinde tezgahlar kurarak yeni tekniği öğretmişlerdir. Üsküdar'da dokunarak geliştirilen bu kumaş türü öyle bir gelişim göstermiştir ki zamanında Bursa'da dokunan saten ve kadifelerle aynı kalite düzeyine ulaşmış ve sadece saray için dokunmuştur. Selimiye kumaşları saray için yapılan bir kumaş cinsidir. Saray atölyelerinde saray eşrafı için dokunmuştur. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında kadın ve erkek kıyafetlerinde Selimiye kumaşından yapılmış kaftanlar modadır. Ayrıca kaftanların Avrupa'dan getirilen harç ve dantellerle süslendikleri görülmektedir. Halk tarafından kullanılan bir kumaş değildir. Genel kullanım alanı kadın, erkek ve çocuk giyimidir. Erkek ve çocuk giysilerinde kaftan olarak, erkek entarisi ve de kadın giysilerinde de üç etek entari olarak kullanılmıştır. Selimiye kumaşının saraya ait bir kumaş olduğu Nurettin Yaman'ın Türk Kumaşları adlı kitabının 56. sayfasındaki Selimiye denen kumaş ancak İstanbul haremlerine satılır. Esasen onlar kadar kadınlarının süsüne para sarf eden bir kitle olmadığı da malumdur şeklindeki bilgiden de anlaşılmaktadır. Ulaşılabilen kaynaklarda kaftan ve kadın elbisesi dışında Selimiye kumaşlarının iç giyimde kısa gömlekler, kadın iç gömlekleri, peştemallar, iç mekanda kalın ve dayanıklı bir kumaş olması dolayısıyla döşemelik olarak kullanıldığından bahsedilmektedir. Kışlık entari örneklerinde kumaş ve astar arasına pamuklu ince bir tabaka konularak kalınlaştırılmış olduğuna dair bilgiler de yer almaktadır. Müzelerdeki örneklerden ve kaynaklardaki görsellerden Selimiye kumaşlarına ait bu bilgi doğrulanmaktadır. Selimiye kumaşları özellikle 19. yüzyılın başlarında Hereke fabrikasının kurulmasından sonra İstanbul'daki sarayların iç döşemeleri için kullanılmıştır. Ulaşılan kaynaklarda daha çok padişah kaftanları bulunmaktadır. Çünkü padişah kaftanları bohçalama geleneğiyle saklandığından dolayı korunması kolaylaşmıştır. Bu yüzden Selimiye kaftan örnekleri sayısı daha fazladır. Sultan 3. Selim, Selimiye kumaşlarının geliştirilmesi için çok çaba sarf etmiş ve kendisi de sürekli Selimiye tarzı giysiler giyerek saray ve eşrafını özendirmeye çalışmıştır. Bu yüzyılların giyim kuşamla ilgili bilgi veren diğer örnekler minyatür ve yağlı boya tablolardır. Dönemin kumaşlarında yollar oluşturan buket çiçekler, serpme motifler, geometrik düzenlemeler sıkça görülmeye başlar. Özellikle Levni'nin minyatürleri ve Rafael'in yağlı boya tabloları dönemin giyim modasını yansıtmasından dolayı belge niteliğindedir. Sonuç olarak ulaşılabilen kaynaklar ışığında Selimiye kumaşının ortaya çıkışı ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Sultan 3. Mustafa, Ayazma Camisi'nin civarında kurdurduğu dokuma tezgahlarında Selimiye kumaşlarını dokutturmuştur. Hatta Sultan 1. Mahmut döneminde de bu dokumalara rastlanmaktadır. Her iki döneme ait örnekleri teknik ve tasarım açısından kıyasladığımızda aynı dokuma türü olduğunu anlamaktayız. Ulaşılabilen kaynaklarda belirtilen Sultan 3. Mustafa ve Sultan 1. Mahmut dönemlerinde Selimiye olarak isimlendirilmediğinden dolayı başka bir isim kullanılmakta olduğu tahmin edilmektedir. Ancak düzenlenmesi, geliştirilmesi ve isimlendirilmesi Sultan 3. Selim döneminde 3. Selim'in ıslahat çalışmaları içinde yapılarak dokunduğu için Selimiye kumaşları olarak adlandırılmıştır. Selimiye kumaşlarının teknik ve tasarım özellikleri. Selimiye kumaşları atkı ve çözgü takviyeli olarak dokunmuştur. Genellikle boyuna yollu ve küçük çiçek motifli, bazen de atkı ve çözgü yönünde belirli bir rapor düzeninde işleme görünümü olan kumaş türüdür. Çözgü ve atkı takviye iplikleriyle oluşturulan desende zemin atkısı ve motif atkısı birebir oranında yerleştirilmiştir. Bazı örneklerde motiflerin takviye çözgülerle oluşturulduğu görülse de genellikle motifler takviye atkılarla oluşturulmaktadır. Osmanlı kumaş desenleri çoğunlukla atkıdan verilirken Selimiye kumaşlarında ince şeritler çözgüden desenlenmektedir. Selimiye kumaşlarında motifler altın, gümüş ve renkli ipliklerle atkıdan işleme görünümünde verilir ve çoğunlukla giysilik olarak üretilmiş bir kumaştır. 18. yüzyılla birlikte batıdan gelme dokuma tekniklerinin uygulandığı kumaşlara genel bir tanımla brokar kumaşlar denilmiştir. Bazı örneklerinde atkıdan takviyeli olduğu için kumaşın tersinde uzun atlamalar mevcuttur. Zeminde kullanılan atkı ve çözgüler çoğunlukla ipek, takviye atkısı ipek ve klaptan, takviye çözgü ipektir. İpek ve klaptan dışında tel ve sim de kullanılmaktadır. Kullanılan malzemelerle ilgili olarak Nevber Gürsu'nun Türk Dokumacılık Sanatı adlı kitabının 41. sayfasında bu malzemelere ilişkin tanımlamalarda 1. Klaptan. Gümüş, altın veya altın alaşımlı gümüş tel, ekseri çift iplik etrafına gevşekçe sarılır. Türk dokumalarında hakiki gümüş tel kullanılmıştır. Gümüş tel, beyaz iplik etrafına sarılınca gümüş etkisi yapar. Buna gümüş veya beyaz klaptan adı verilir. Bazen özellikle seraserlerde altın alaşımlı tel, hatta hakiki altın tel kullanılmıştır. 2. Tel. Bazen dokumada ipekle beraber doğrudan doğruya altın ve gümüş teller kullanılmıştır. Buna en değerli kumaş olan seraserde rastlanır. 3. Sim. Metal iplik, çekirdek pamuk iplik etrafına ipliği kapatacak şekilde sarılır. Klaptanın aksine iplik hiç görülmez. Sadece metal tel görülür. Tabii burada kıymetli metal klaptandan daha fazla kullanılmış olur denilmektedir. Klaptan motif süslemesinde ve atkıdan kullanılırken bazı örneklerde çözgüde de kullanıldığı görülmektedir. Klaptanlar altın ve gümüş olmak üzere iki türlüdür. Altın ve gümüş klaptan iplikleri simkeşhane olarak adlandırılan bir çeşit atölyede devlet denetimi altında üretilip resmi mühürle damgalanmaktaydı. Altın klaptan ipliklerin çekirdek ipliği sarı renkte ipek iplik, gümüş klaptan ipliklerin çekirdek iplikleri ise beyaz ipek iplik olurdu. Sırma adı verilen ipliklerde ise ipliğin üzerine sarılan ince metal plaka, üzerine sarıldığı ipliği göstermeyecek kadar sık sarılırdı. Bu sebeple sırma ipliğin çekirdek ipliğinde pamuk iplik kullanılırdı. Son derece değerli saray kumaşlarından Selimiye kumaşlarında kullanılan klaptanlarda altın veya gümüş yerine bakır kullanıldığı da gözlenmiştir. Gerileme ve duraklama dönemlerinde ipek ipliğinin bükümlerinde meydana gelen düşük kalitenin bu dönemde iyileştirilmiş olmasından dolayı hem çözgü hem de atkıda rahatça ipek ipliği kullanılmıştır. Selimiye kumaşlarında kullanılan ipek ipliği için koza temini Bursa ve İstanbul'da bulunan atölyelerden yapılmıştır. Selimiye kumaşı dokunan atölyeler için bükülmüş ipek iplik temini Selimiye kışlasının batı tarafında bulunan Bükücüler Hanı sokağı üzerinde yapılan handa esnaf tarafından sağlanmaktaydı. Sokağın üst başındaki bu iki katlı ahşap han bugün mevcut değildir. 1890 tarihlerinde yıkılmıştır. Ulaşılabilen kaynaklarda Selimiye kumaşlarının dokunduktan sonra damgalandığına dair bilgiler yer almaktadır. Bu damganın Osmanlıca Selimiye kelimesinin çok üsluplaşmış bir şekli olduğu düşünülmektedir. Bu damgalar top başlarında küçük siyah dikdörtgen çerçeve içinde çok basit bir şekilde gösterirler. Topkapı Sarayı Müzesi arşivlerinde 1794-1821 yılları arasında Sultan 3. Mustafa ve Sultan 3. Selim tarafından kurulan tezgahlardan Selimiye ve Sevai kumaşı siparişi bilgisinin var olduğu ve Selimiye kumaştan az sayıda sipariş verilirken Sevai kumaştan çok sayıda verildiği belirtilmiştir. İncelenen kaynaklar ışığında Selimiye kumaşlarının dokunduğu tezgahlarla ilgili kesin bilgiler mevcut değildir. Kıymetli madenlerin israfını önlemek için kumaşlar saraya ait tezgahlarda belli miktarlarda denetim altında dokunuyordu. Tezgahtan çıkan kumaşın daha sonra ütülenmesinden yine saray çalışanları sorumluydu. Kumaş tüm bu aşamalardan sonra ölçülür, boyutları belirlenir ve damgalanırdı. Son olarak sunuma izin verilen kumaş saray halkına sunulurdu. Taranan kaynaklarda Selimiye kumaşlarının dokunduğu tezgahların ve tezgahların dokunduğu atölyelerin ve de bu atölyelerin bulunduğu çarşının akıbetine dair farklı bilgiler yer almaktadır. Hülya Tezcan'ın P dergisine yazdığı Osmanlı Dokuma Kumaşları ve 18. Yüzyılda Kadın Modası isimli makalesinde atölyelerin 1814 yılında Yeniçeriler tarafından yakıldığı belirtilirken, M. Mermi Haskan'ın Yüzyıllar Boyunca Üsküdar adlı yayınında Musahipzade Celal Bey'e ait birçok kumaşın yanı sıra Selimiye kumaşının da dokunduğu atölyelerin yer aldığı Selimiye Camisi yanındaki çarşıdan eser kalmadığına dair bilgi yer almaktadır. Yine Haskan'ın aynı adlı kitabının 1482 numaralı sayfasında yer alan bilgide söz konusu atölyelerin depremle yıkıldığı belirtilmektedir. Ayrıca aynı adlı kitabında Musahipzade Celal Bey, yüzden fazla tezgah bir çarşı halinde çalışmaktaymış. 65 sene evveline kadar orada çatmadan başka daha birçok döşemelik, esvaplık kumaşlar da dokunurmuş. Bu çatma döşemeliklerden başka Selimi denilen tomar ipekli, alaca, diba ve daha bunun gibi eski zamanın en zarif kumaşlarımızla beraber üzeri ayetli alay sancakları ve birçok ipekli çeyiz eşyası da dokunurmuş. Şimdi bu çarşıdan bir tek dükkan bile kalmamıştır. Vaktiyle ipekli kumaşlarıyla o devrin erbabı zarafetini memnun eden çatmahanenin Selimiye Camisi'nin yanında bomboş bir meydan halinde harabesi bile kalmamıştır. Bugün antikacı dükkanlarında kıymetli eşya olarak teşhir edilmektedir, demektedir. Tezgahların Fransa'dan gelen ustalar tarafından kurulmuş olması ve onların önderliğinde dokumaların yapılmış olmasından dolayı tezgahlarla ilgili olarak Fransız menşei olduğu söylenilebilir. Bu ustalar sayesinde Selimiye kumaşlarının en güzel örnekleri Sultan 3. Selim döneminde dokunmuştur. Batı tarzı yeni bir dokuma tekniği olduğu için Batı teknolojisine uygun tezgahlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu atölyelerin faaliyetlerine ne zaman son verdikleri bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda 1814 yılında Selimiye sitesinin diğer yapılarıyla birlikte Yeniçeriler tarafından yakıldığından bahsedilmektedir. M. Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar adlı kitabında depremle birlikte hepsinin yok olduğundan bahsetmektedir. Hacı Mustafa Ağa namazgahının bulunduğu Selimiye kışlası ile ikiye ayrılan park üzerinde de kumaş tezgahlarının varlığı bilinmektedir. 1890'lı yıllarda varlığı bilinen bu tezgahların 1894'teki büyük depremle yıkıldığı sanılmaktadır. Ancak 1855 yılında Paris sergisi için hazırlanan Selimiye kumaşları ve Üsküdar çatmaları alındığı ile ilgili resmi kayıtlardan dolayı bu tarihten sonra üretimin kısa bir süre devam ettiği tahmin edilmektedir. Selimiye kumaşı dokuyan kumaş atölyelerini diğerlerinden farklı kılan özellik, kumaş üreten atölyelerle padişah tarafından vakfedilmiş bir cami inşa ettirmesi daha önce hiç rastlanmamış bir durumdur. Zamanla kumaş üretiminin kötüye gittiği ile ilgili İstanbul Kadısı ve Gümrük Emini'ne ve Bedesten Çarşı Esnafları Ketu Dağları'na yazılmış olan 1206 tarihli hükümde kumaşların boyalarının aktığı, renklerinin çabuk solduğu, kalitesiz boya kullanıldığına dair bilgiler yer almaktadır. Sultan 3. Selim aynı dönemlerde başka dokuma tezgahları da kurdurmuştur. Bunlardan biri sandalcı denilen Selimiye türü bir ipekli dokuma için yapılan tezgahlardır. M. Gözde Ramazanoğlu'nun Üsküdar'da halıcılık Selimiye Sandalcı İpekli Dokuma Hanları adlı makalesinde Sultan 3. Selim, Selimiye Camisi çevresini tekstil sanayisi haline getirmeye çalışarak hem yerli kumaş üretimine desteklemiş hem de gerekli adımları attığını göstermiştir. Selimiye Camisi civarına kurdurduğu dokuma tezgahlarıyla yetinmeyip yan sektörler içinde ayrı ticarethaneler yaptırmıştır. Kendi mal varlığıyla olan ve harem iskelesinde ve Çiçekli'ye doğru uzanan 341 odalı 7 ayrı sandalcı, İpekli dokuma hanı yaptırdığı bilinmektedir. 1826 yıllarına gelindiğinde Selimiye'deki sandalcıların 32 farklı türde ürün imal etmeleri dikkat çekmektedir. Fakat zamanla üretilen kumaşların gözden düşmesi hanların yok olma sürecini başlatmıştır. 1884 yılında ipekli kumaş sanatının ihyası için tedbirler alınmaya çalışılsa da sandalcı hanlarının yok olmasının önüne geçilememiştir. Tam olarak hangi yıllarda yok olduğu bilinmemektedir, denilmektedir. Ulaşılan başka bir tezgah ise Ülkü Tokatlı Akça'nın Üsküdar Çatma Kadifeleri başlıklı yazısında, bir başka dokuma tezgahı ise eski adı Çatmacılar Sokağı olan bugünkü Doktor Sıtkı Özferendeci Sokağı'nda çatmacılar esnafına ait dokuma atölyesidir. Tunus Bağı Caddesi'nden Harem İskele Sokağı'na kadar yüzden fazla çatma tezgahının işlediği belirtilmektedir. Bu kumaşların saray için dokunduğu bilgisi mevcutken bazı kaynaklarda Selimiye kumaşlarının el ile dokundukları ve bazı örneklerinin dikkatsiz kişiler tarafından dokundukları için dokuma hataları mevcuttur bilgisi yer almaktadır. Bazılarında kumaşın atkı tel sayısı bölge bölge bakıldığında farklılıklar göstermektedir. Selimiye kumaşları yollu ve yönlü kumaşlar olmasından dolayı bazı giysilerde bunlara dikkat edilmeden yönlerini ters alarak yapılan ön ve arkasına bakıldığında yönlerinin farklı olmasından dolayı farklı iki kumaş gibi görünmektedir. Bu hatalı Selimiye kumaşlarının saraya ait olmadığı, halk tarafından evlerde dokunmuş örnekler olduğu düşünülmektedir. Selimiye kumaşlarının tasarım özellikleri. Selimiye kumaşları tasarım açısından incelendiğinde dönemin diğer kumaş türleriyle benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bu benzerlikler desen yapısının sadeleşmesi, boyuna yollu çubuklar halinde ve çiçeklerin ya küçük bir buket şeklinde ya da kendi içinde düzen oluşturan yapıda olmasıdır. Selimiye kumaşlarının motif, desen, renk açısından özellikle sebaiden ayırmak pek mümkün olmamakla birlikte teknik olarak bakıldığında ayırt edilebilmektedir. 18. yüzyılda Türk rokokosu ile şekillenmiş bir takım kumaş isimleri türemeye başlamıştır. Dönemin hükümdarı Sultan 1. Mustafa önderliğinde türeyen kumaş isimleri mevcuttur. Fakat Sultan 3. Selim döneminde isimlendirilen Selimiye kumaşları o dönemde bu isimle anılmamaktaydı. Sultan 1. Mahmut döneminde yapılan kumaşları kıyasladığımız zaman onların Selimiye olduğunu anlamaktayız. Selimiye kumaşlarının desen özelliklerine ayrıntılı baktığımızda buket çiçekler, serpme motifler, geometrik düzenlemelerle sıkça görülmeye başlar. Selimiye kumaşlarının desen özelliklerine baktığımız zaman Selimiye kumaşları iki tür düzenleme ile karşımıza çıkarlar. 1. Soter veya diagonal soter raport sisteminde dizilmiş motiflerden oluşmuş düzenleme. 2. Boyuna ya da bazen enine çizgili düzenleme. Her iki düzenlemede de amaç, küçük bitkisel motiflerin atkıdan işleme görünümü vermesi amacıyla dokunmuş olmasıdır. Selimiye kumaşları görünüm olarak yollu ve serpme veya yollu küçük çiçekli, geometrik formlar ve ay yıldız deseni kullanılan yollu ipekli kumaşlardır. Çizgiler genellikle boyuna ve yolların içi çiçek suyu desenlidir. Kullanılan renkler pembe, kırmızı, bordo, mor, yeşil, hardal, krem, nohudi, tarçını, siyah, somon, kahverengi, lacivert, mavi, beyaz, pişmiş ayva rengi, neftidir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.